Değerli kardeşler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4. Advent mumunu, sevgi mumunu yaktık. Artık son mumumuzdu bu. Ve bu dönem değerli bir bekleyiş dönemidir. İlk başta başladığımızda umut, esenlik, sevinç ve şimdi sevgi mumunu yaktık. Bu dördü de Mesih'in bize getirdiği inanılmaz değeri, gerçekten inanılmaz lütfu anlatır. Ve sevgi bunun en derinidir. Sevgi bunun gerçekten düşünmemiz gereken bir paydasıdır. Çok önemli bir lütfudur aslında. Değerli bir bekleyiş dönemindeyiz ama aynı zamanda dünyanın çok fazla karanlık olduğunu da gördüğümüz bir dönemdeyiz. Evet, bir umut bekliyoruz ama aynı zamanda da büyük bir karanlığın içerisindeyiz. Ama hamdolsun ki karanlıkta Tanrı bizimledir ve o karanlıktan geçmemizi sağlayan Tanrı'nın da ışığı vardır ve yollarımızı aydınlatır. Bugün bu mumlar aslında tam olarak bunun simgesidir. O yüzden umudumuz onun ikinci gelişi içindir. Umudumuz gerçekten bu umutsuz dünyaya büyük bir umut getireceği gündür ve özlemimiz de o günün gelmesidir, değil mi? 2 gün sonra 24 Aralık gecesi saat 19.30'da Noel'i kutlayacağız Konya altında Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde. Aynı zamanda da önümüzdeki hafta pazar 29 Aralık'ta Muratpaşa Belediyesi'nde yine büyük bir Noel kutlamamız olacak. Pazar günü Rabbimizin, Salı ve Pazar günü Rabbimiz İsa Mesih'in bu dünyaya gelişini, doğuşunu kutlayacağız, anımsayacağız. Ama bu zamana dek gerçekten bu hazırlık döneminde İsa Mesih'in yüreklerimize getirdiği bereketleri düşünelim. Gerçekten bize nasıl amaçlar, nasıl değerler, nasıl umutlar, nasıl sevinçler, nasıl sevgi ve esenlik getirdi onu hatırlayalım. Çünkü Mesih'in yaptığı iş ve gerçekten getirdiği bereketler ağır bir bedelle aslında sağlandı. Tanrı'nın bizi çok sevmesinden, kökü oradan gelir, oradan kaynaklandı. Ama aynı zamanda da bedeli büyüktü aslında. Bizleri özgürleştirmenin, bizleri sevmenin, bizleri Tanrı'yla barıştırmanın, bizleri kazanmanın, biz daha dün Tanrı'ya düşmanken bizi O'na dönüştürmenin bir bedeli vardı. Ve Mesih tam olarak bunu bu hafta konuşacağımız sevgisi için yaptı aslında. Tanrı'nın sevgisi için ve Mesih'in gelişi bu dördüncü mumun simgelediği sevgi hakkındadır. Bahsettiğimiz bu sevgi eski Yunanca'da, Grekçe'de Eros diye tabir edilen, sadece romantizm ya da cinsellik içeren, cinsel çekimi barındıran bir sevgi değildir. Bahsettiğimiz bu sevgi hormonlar ve duygular tarafından yönetilen, geçici olan bir sevgi değildir. Böyle bir sevgi, böyle bir aşk umutsuzdur kesinlikle. Sadece duygulara ve hormona kaldıysa. Ama hormonlar ve duygulara dayandığı için de sönmeye mahkumdur. Eninde sonunda söner. Bizim ihtiyacımız olan daha derin bir sevgidir. Bizim ihtiyacımız olan gerçekten daha derin, daha kazınmış bir sevgidir. Ve Tanrı'nın bize verdiği sevgi tam olarak böyle bir sevgidir. Ve bizim de birbirimize vermemizi istediği, öğrenmemizi istediği, pratik etmemizi istediği sevgi şekli aslında tam olarak aranan o derin sevgidir işte. O sevgide büyük bir umut vardır. O sevgide büyük bir değer vardır. O sevgide büyük bir lütuf vardır ve o sevgide gerçekten derin şeyler vardır. Birbirinden nefret eden ve sert bir şekilde anlaşmazlık yaşayan insanların olduğu, çekişme yüzünden birbirine girmiş, derin bir şekilde bölünmüş bir dünyada yaşıyoruz maalesef. Herkes birbirine saldırıyor. Herkes birbirinden bıkmış durumda. Tanrı'nın sözünde dediği gibi, kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyor. O yüzden bugün bahsettiğimiz sevgi sarılacak, bize umut veren değerli bir sevgidir. Bize yeniden Tanrı'nın sevgisini hatırlatan, bize yeniden birbirimizi sevmeyi öğreten, bizi yeniden birbirimize çeviren ve en önemlisi de bizi Tanrı'yla barıştıran bir sevgidir aslında bu sevgi. Bugün konuşacağımız sevgi derin bir şekilde bölünmüş bu dünyaya panzehirdir kardeşler. Gerçekten zehri yok etmenin tek yolu Tanrı'nın sevgisidir. Değişmeyen, sonsuza dek kalan, bize umut veren, bizi besleyen ve değiştiren sevgi. Mesih bu dünyaya geldiğinde özel bir sevgi getirdi. Bu sevgi kardeşler bencil değildir. Getirdiği sevgi şefkatsizdir, şefkatlidir ve koşulsuzdur. Bizi olduğumuz gibi kabul eder ve olduğumuz gibi sever ve bizim durumumuzun onun sevgisiyle alakası yok. Bizim durumumuzun onun sevgisinin azalmasıyla ya da artmasıyla ilgisi yok. Tam tersine ne durumda olursak olalım, Tanrı sevgidir ve Tanrı bu sevgiyi yansıtmaya devam eder. Özü olan şeyi bize vermeye devam eder. Özü olan şeyi bize yansıtmaya devam eder. O yüzden büyük ihtimalle onun bize olan sevgisini davranışlarımızın ve koşullarımızın ötesinde olan bu sevgiyi belki de bu dünyada hiç anlamayacağız. Belki hiçbir zaman tam olarak kavrayamayacağız nasıl bir sevgi olduğunu. Belki kendi evlatlarımızdan bir nebze anlayabiliriz. Ne olursa olsun onları sevdiğimiz için. Ama inanın o bile yetersizdir. Tanrı'nın sevgisinin aşkınlığını anlamak için. Tanrı'nın sevgisinin büyüklüğünü anlamak için. Bizi hayatta bulunduğumuz yerden alır bu sevgi ve kendi başımıza gidebileceğimizden daha ileriye taşır. Daha ileriye götürür. Tanrı'nın sevgisi böyledir. Bugün konuştuğumuz sevgi tam olarak böyle bir sevgidir. Tanrı'nın getirmiş olduğu bu sevgi Meryem fark ettiğinde onu değiştirdi, biliyor musunuz? Meryem fark ettiğinde onu itaate yönlendirdi. Bakın Luka 1. bölümü açarsanız, takip etmek isterseniz, hepinizin artık Noel döneminde özellikle ezberlemeye başladığı kısımlardır. Meryem'e melek gelip haber verdiğinde, ona bir oğul doğuracağı müjdesini söylediğinde, bu Meryem için pek de müjde değildi aslında. Neden? Çünkü onu çok sıkıntıya sokacaktı. Kendisi bakireydi, herhangi bir erkeğe yaklaşmamıştı ve toplumu böylesi bir ilişkiyi ahlaksızlık olarak tanımlayıp böylesi bir sonucu kesinlikle kadına ölüm cezası veren bir topluluktu. Taşlama cezası veren bir topluluktu. Ama Luka 46, 1. bölüme baktığımızda orada 46. ayetten itibaren Meryem'in nasıl gerçekten Tanrı'nın sevgisine güvenip itaat ettiğini görüyoruz. Tanrı'nın getirdiği bu habere anlamasa bile nasıl boyun eğdiğini görüyoruz. Ve şöyle diyor Meryem, melek ona haberi verdikten sonra 46. ayette, canım Rabbi yüceltir, ruhum kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar. Çünkü o sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. İşte bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak. Çünkü güçlü olan benim için büyük işler yaptı. Onun adı kutsaldır. Kuşaklar boyunca kendisinden korkanlara merhamet eder. Bileğiyle büyük işler yaptı. Gururluları yüreklerindeki kuruntularla darmadağın etti. Hükümdarları tahtlarından indirdi. Sıradan insanları yükseltti. Aç olanları iyiliklerle doyurdu. Zenginleri ise eli boş çevirdi. Atalarımıza söz verdiği gibi İbrahim'e ve onun soyuna sonsuza dek merhamet etmeyi unutmayarak kulu İsrail'in yardımına yetişti. Meryem böyle bir sevgiyi anladığında, durum ne kadar korkunç olursa olsun, böyle bir haberi aldığında Tanrı'ya olan sevgisi aslında onu itaate yönlendirdi. Onu Tanrı'yı övmeye yönlendirdi. Onu korkunç gelen ve gerçekten sıkıntı getirecek bu habere rağmen Meryem'de büyük bir itaat, büyük bir alçalış görüyoruz değil mi bu dua aracılığıyla? En sevdiğim dualardan biridir gerçekten. Meryem'in ettiği bu dua. Ve böylesi bir sevgi Meryem'e getirdiği gibi bizlere de itaat ve güven getirir. Sadece ve sadece bu sevgi gerçekten Tanrı'ya güvenmemizi sağlar. Ona boyun eğmemizi, ona secde etmemizi, onun önünde yere kapanmamızı sağlar. Neden? Çünkü önce o bizi sevdi. Neden? Biz seviyoruz ama bizden önce seven biri vardı. Sevgiyi o öğretti ve sevgiyi o tanımladı aslında. Dolayısıyla bununla ilgili bize de bir şey söyledi. ben sizi seviyorum bu kadar demedi. Yuhanna 13:35'te dedi ki birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Baktığımızda Tanrı bu sevgiyi bize verdi ama aynı zamanda da bizden de bir şey istedi. Başkalarını sevmemizi istedi. Kardeşlerimize sevgiyle yaklaşmamızı istedi. Az önce okuduğum bu Yuhanna 13:35 ayeti bizden de verdiği bu sevgiyi başkalarına vermemizi istiyor. Onun bize verdiği bencil olmayan, şefkatli ve koşulsuz sevgisini başkalarına da verebilmemiz için aslında kendisi bizi böyle seviyor. O yüzden az önce dediğim ayette söylediği gibi biz de seviyoruz çünkü önce o bizi sevdi. Biz de seviyoruz çünkü önce o alçaldı ve o bu sevginin ne olduğunu bize tanıttı. Sevgimiz aslında bizim markamız olacak. Sevgimiz Hristiyan yaşamının sembolü, amblemi olacak aslında. Birçok marka görüyoruz. Birçok amblem görüyoruz ve o şeyleri tanıyoruz değil mi? Şirketleri, araçları, farklı kampanyaları. Hristiyanı tanımak için de sevgisine bakmamız gerekiyor. Hristiyanlığın amblemi sevgidir kardeşlerim. Hristiyanı yansıtan sembol sevgidir ve insanlar bunu görerek İsa Mesih'in öğrencileri olduğumuzu anlayacaktır. İsa Mesih'in öğrencisi olduğumuz böyle anlaşılır. Eylemlerimiz çevremizdeki dünyaya İsa'yı yansıtır ya da onların anladığı şekilde çok kötü yansıtır. Ya gerçekten İsa'yı yansıtır ya da gerçekten çok kötü tanıklar oluruz aslında. Sevgi sunmayı ya da geri durmayı seçebiliriz. Bu bizim elimizde. Tanrı kimseyi zorlamıyor. Ama emri budur. Buyruğu budur. Bu buyruğa uyacak mıyız yoksa bu buyruğu çiğneyecek miyiz? O tamamen bize kalmış bir şey. Ama unutmayalım ki Tanrı'yı seven onun buyruklarını yerine getirir. Sevgimizi kanıtlamanın bir şekli de Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmektir. Rabbin buyruğu nettir. Tabii bu netlik kolay bir netlik değil hepimiz için. Anlıyorum. Gerçekten her zaman her koşulda sevmek zordur. Kolaydır demiyorum. Bazen insan en yakınındakini bile sevmeye zorlanır. Ama Tanrı'dan gelen bir sevgi varsa, Tanrı'dan gelen bir güç varsa, o zaman düşmanlarınızı sevin diyen sözün ağırlığı bile kaldırabileceğimiz bir ağırlık olur. O zaman size zulmedenler için, sizden nefret edenler için dua edin diyen söz bile bizim için kaldırılabilir bir ağırlık olur. Çünkü Tanrı bizimledir. O İmanuel'dir. Ve bu dönemin amacı zaten aramızda yaşayan İmanuel'i anımsamaktır. Bize getirdiği değerleri anımsamaktır. Bize bıraktığı gerçekten mirası hatırlamaktır. Sevgiyi sunmanın zor olduğu durumlarda kardeşler onu verebilmek için Tanrı'dan bize kalbindeki, yüreğindeki bolluğu vermesini isteyelim. Tanrı bize akıtırsa biz yansıtabiliriz. Tanrı bizi beslerse, bizi doldurursa biz gerçekten başkalarına bunu taşırabiliriz. Başkalarına bunu yansıtabiliriz. Ona gidelim, o doldursun. Zorlanıyorsak gelin ondan isteyelim. Ama isteyelim çünkü dünyanın tek umudu budur. Kutsal yazılar diyor ki yaratılış Tanrı'nın çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemle bekler. Neden bekler? Çünkü Tanrı zaten biliyordu dünyanın son günlerindeki bize de bildirdiği ve buyurduğu gibi insanların sevgi yerine nefreti seçeceğini. Sevgi yerine sevgisizliğin kalpleri dolduracağı, sevgi yerine bencilliğin, egonun ve savaşın olacağını Tanrı zaten biliyordu. O yüzden bize sevin dedi. Yansıtın dedi ve herkes bununla öğrencilerim olduğunuzu anlasın dedi. Çünkü dünyanın neye ihtiyacının olduğunu dünyayı yaratan biliyor. Ve bize büyük bir sorumluluktur bu. Sevgi sadece romantik sözler değildir. Hatta bence birçok zaman değildir. Neden diyeceksiniz? Sevgi tam zor anlarda gerçekten önemli olan bir şeydir. Sevgi yapmak istemediğimizde değerli olan bir şeydir. Sevgi güç bulmadığımızda ve ona rağmen onu seçtiğimizde anlamlı bir şeydir. Yoksa sevmek O işin kolay yani, her şey yolundayken sevmek. Her şey yolundayken onlara, insanlara, kardeşlerimize, eşimize, dostumuza onları sevdiğimizi söylemek. Ama Tanrı'nın istediği sevgi, bunu yapamadığımız, gücümüzün yetmediğini söylediğimiz zamanlarda göstermektir. Çünkü o gücü bize hamdolsun ki kutsal ruh aracılığıyla vermiştir. 1. Yuhanna 4:7-11 bize böyle bir sevgiyi buyuruyor ve şöyle diyor: sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dandır. Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır. Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımaz çünkü Tanrı sevgidir. Tanrı biricik oğlu aracılığıyla yaşayalım diye onu dünyaya gönderdi. Böylece bizi sevdiğini gösterdi, kanıtladı. Tanrı'yı biz sevmiş değildik ama bizi sevdi, o bizi sevdi ve oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur. Sevgili kardeşlerim, Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz. Borçluyuz. Kutsal yazılar diyor ki sevgiden başka hiçbir şeye borcunuz olmasın. Tek borcumuz olmalı. Hani bu ülkeye alışmış bir söz vardır bu ülkede. Borç yiğidin kamçısıdır diye. Sakın o tuzağa düşmeyin mümkünse. Borç bir kamçıysa ve yiğit bunu taşıyacaksa o sadece sevgi borcu olmalıdır. Başka bir borç değil. Tanrı'nın bize buyurduğu, Tanrı'nın taşımamızı istediği tek borç birbirimizi sevmektir. O zaman bir borçmuş gibi bunu kardeşimize ödememiz lazım. O zaman bir borçmuş gibi bunun arkasında durmamız lazım ve bunu yaşayıp yansıtmamız lazım. Ve her şeyi geçtim. Tanrı sevgiyse ve buyruğu sevmekse benim bunu yapmam gerekiyor. Size kendi esenliğimi veriyorum, size kendi gücümü veriyorum diyorsa Tanrı benim bunu yapmam gerekiyor. Sevgi Noel hikayesinin ve anlamının içerisinde en büyük rolü oynuyor kardeşler. Yusuf, Meryem'e olan sevgisiyle gerçekten çok değerli şeyler yansıttı aslında bizlere, değil mi? Meryem'in başka bir adamla evlilik dışı olduğunu düşündüğü bir çocuğa hamile olduğunu belki de kafasında kurdu ilk duyduğunda. Kolay mı böyle bir şey kabul etmek? Bir erkek olarak söyleyeyim, imkansız. Ve o dönemin cezası olan taşlama cezasını Yusuf kabul etmedi nişanlısı için. İnsanların yargısını kabul etmedi. Sevgisi onu önce Tanrı'ya sonra nişanlısına güvenmeye yönlendirdi. Bizlere aslında Tanrı'nın sevgisinin en büyüğünü bu şekilde gösterdi. Meryem bir anne olarak zaten büyük bir sevgiye sahipti. Meryem bir anne olarak zaten gelecek zorluklara karşı boyun eğerek büyük bir sevgi gösterdi. Ve Yusuf da onu kabul edip koruyarak o sevgiyi bize kanıtladı aslında. Ve baktığımızda Yuhanna 3:16'da söylediği üzere hepimizin ezbere bildiği bir ayet. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu gönderdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Evet, insanlar kanıtladılar. Ama en başta Tanrı kanıtladı kardeşler sevgisini. Tanrı dünyayı sevdiği için oğlunu gönderdi. Tanrı dünyayı sevdiği için Mesih canını feda etmek üzere belirlenen zamanda bu dünyaya geldi. Ve bu Tanrı'nın sevgisinin kanıtıdır. Biri Tanrı'nın sizi terk ettiğini söylüyorsa, biri Tanrı'nın bu dünyayı umursamadığını söylüyorsa, onlara göstereceğimiz ve işaret edeceğimiz tek bir isim vardır, o da İsa Mesih'tir. Biri bunu reddediyorsa onlara göstereceğimiz tek bir sembol vardır. O da çarmıhtır. Başka bir şey yok. Bunlar kanıttır. Aksini iddia etmek sadece kör olmaktır. Körlüğü seçmektir. Sağırlığı seçmektir aslında. Tanrı'nın en büyük sevgi armağanı hamdolsun ki dünyanın kurtarıcısı olan İsa Mesih'tir. İsa Mesih hizmeti boyunca sevgisi üzerine konuştu. Sevgiyi vaaz etti ve en büyük emirleri de sevgi üzerineydi. Tanrı'yı sev dedi ve kardeşini sev dedi. Kutsal yasayı, koca yasayı iki buyrukla özetledi aslında İsa. Tanrı'yı sevmek ve kardeşini sevmek. Herkesi sevmeyi, hatta ve hatta düşmanlarımızı sevmeyi bize öğretti. Yabancıları evimize kabul etmeyi öğretti. Açları doyurmayı, çıplakları giydirmeyi öğretti. Hapishanedekileri ziyaret etmeyi, susayanlara su vermeyi İsa öğretti bize. Ve özellikle 1. Korintliler 13. bölümde herkesi mest eden müthiş bir sevgi anlatımı var, değil mi? Ne söylüyor 1. Korintliler 13. bölüm kardeşler? Sevgi sabırlıdır diyor. Sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz. Kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder ve her şeye dayanır. Sevgi asla son bulmaz. Ama peygamberlikler ortadan kalkacak, diller sona erecek, bilgi ortadan kalkacaktır. Çünkü bilgimiz de peygamberliğimiz de sınırlıdır. Ne var ki yetkin olan geldiğinde sınırlı olan ortadan kalkacaktır. Çocukken çocuk gibi konuşur, çocuk gibi anlar, çocuk gibi düşünürdüm. Yetişkin biri olunca çocukça davranışları bıraktım. Şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz. Ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim. İşte kalıcı olan üç şey vardır. İman, umut ve sevgi. Bunların en üstünü de sevgidir. Çünkü Tanrı sevgidir. Tanrımız sevgidir. Pavlus'un verdiği tanımları bir düşünelim. 1. Korintliler 13'te sabırdan bahsediyor, şefkatten bahsediyor, kıskanmaz, övünmez diyor, kibirli değil, kaba davranmaz, çıkar peşinde değil, kolay öfkelenmez, intikam peşinde koşmaz, haksızlığa sevinmez. Fakat tam tersi, gerçekle sevinir, her şeyi taşır, katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, dayanır. Bunlar tam olarak Tanrı'yı bize anlatıyor. Bunlar tam olarak Tanrı'nın kim olduğunu bize hatırlatıyor. Çok zorlayacaksa bile bizden de bu yolda yürümemiz isteniyor kardeşler. Bugün sevmenizi zorlaştıran hangi ayrılıklar var bir düşünün. Bugün gerçekten sevmemizi zorlayan hangi ayrılıklar var? Tanrı sözü tam olarak o düşündüğünüz ayrılık için kendinizi inkar etmenizi istiyor. Tanrı sözü tam olarak düşündüğünüz o ayrılık için benliğinize ölmenizi istiyor. Benim hakkım demenize ölmenizi istiyor. Egonuza ölmenizi istiyor. Yeniden dirilmemiz gerektiğini söylüyor Tanrı'nın sözü. Ona güvenmemizi söylüyor. Katlanmak nedir? Sorunsuz bir yaşam arzusunu ölmek demektir. Sorunlar olacak ama Tanrı'nın lütfu bizi yeterli kılacak. Kıskançlığa sahip olmamak, paylaşılamayan sevgi arzusuna ölmek demektir. Paylaşınca değişir. Övünmemek, başarılarımıza dikkat çekme ve her şeyde ben görüneyim deme arzusuna ölmek demektir. Kaba davranmamak, özgürlüğümüzü saldırgan bir şekilde ifade etme arzusuna ölmek demektir. Kendi çıkarını aramamak, kendi tercihlerimizin egemenliğine ölmek demektir. Kolayca öfkelenmemek, hayal kırıklığına uğramamak için ölmek demektir aslında. Ve kötülüğün hesabını tutmamak, intikam arzusuna ölmek demektir. Son olarak her şeye katlanmak, itaatin acısından kaçma arzusuna ölmek demektir. Tanrı sözü bu yüzden değerlidir. Tanrı sözü bu yüzden bize böylesi bir sevgiyi öğretir. Ayrılıklar bize evet çok daha yakındır genellikle. Kendi ailemizin içinde büyük ayrılıklar var, güvensizlik var, incinme ve inanç farklılıkları duvarları var. Kendi çevrelerimizde var, kendi dostlarımızda var. Ve bazen öyle şeyler yaşarız ki diğer kişinin gözüne bakmakta zorlanırız. Bu durumda ne yapıyoruz? bu durumda ne yapmalıyız? Luka 1'de Meryem ne yaptı? Dedi ki, çünkü güçlü olan benim için büyük işler yaptı. Onun adı kutsaldır. Onun gücüne sığındı aslında. Güçlü olanın işlerine odaklanmaya başladı. Kendi benliğine, kendi egosuna, kendi korkularına, kendi çabalarına, nefretine ya da isteksizliğine değil, güçlü olan Tanrı'ya odaklanmaya başladı. İsyan yerine Tanrı'ya güvenmeyi seçti. Bıkkınlık yerine Tanrı'nın eline teslim etmeyi seçti. O zaman biz ne yapacağız? Yine söylüyorum. İsa dedi ki, birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacak. İsa'nın öğrencisi miyiz? İsa'yı gerçekten takip ediyor muyuz? O zaman bunu yapmaya borçluyuz. Bunu yapmak zorundayız. Ve hamdolsun ki Tanrı bunu bizim ellerimize bırakmadı sadece. Bize kutsal ruhu verdi yapabilmemiz için. Bize yardımcı olsun diye. Eğer hayatımızda Mesih ve sevgi yoksa kardeşler, Hristiyan olamayız. Sevgi bizleri bu saydıklarımızı yaşamaya ve bu mesajı paylaşmaya iten bir kuvvettir aslında. Bu iyi haberi bütün dünyaya duyurmak için sevgiye ihtiyacımız var. Tanrı'nın sevgisine ihtiyacımız var. Tanrı'nın baktığı gibi görmeye ihtiyacımız var. Ve sevgi Tanrı'nın bizi sevmesinden oluşuyor. Sevgi Tanrı'nın bizi sevmesinden ortaya çıkıyor. Bizim onu sevmemiz sonra gelişiyor. Gerçekten sevginin olduğunu ona baktığımızda öğreniyoruz. Herkes Yuhanna 3.16'yı ezbere biliyor. Ama daha önce de söylemiştim, belki hatırlayanlarınız var ama ezberlememiz gereken bir 3.16 ayeti daha var. O da 1. Yuhanna 3.16'dır. Herkes Yuhanna 3.16'yı söylerken umarım bu kilise 1. Yuhanna 3.16'yı da ezbere söylemeyi öğrenir. Çünkü diyor ki, sevginin ne demek olduğunu Mesih'in bizim için canını vermesinden anlıyoruz. Ve bizim de kardeşlerimiz için canımızı vermemiz gerekir. Bize böyle bir sevgi buyuruyor Efendimiz. Tanrımız bize bunu söylüyor. O zaman pratik olarak bir iki şey vererek sonlandırmak istiyorum. Sevgi dolu bir hayatta nasıl yaşayabiliriz? Birincisi kardeşler, paylaşmamız gerekiyor. Sevgi paylaştıkça çoğalır. Kendi kendine çoğalmıyor öyle durduğu yerde. Hayatımızda Tanrı tarafından ve kardeşler tarafından çok sevildiğinizi düşündüğünüz, hatırladığınız bir anı gelsin aklınıza. Değerlidir gerçekten. Bize değerli hissettiren bir anıdır. Bizler de bunun tanıkları olalım, birbirimizi sevelim ve böyle anıları çoğaltalım gelin. Paylaşınca çünkü çoğalacak. İkincisi, teşvik edin. Teşvik edin. Neye teşvik edin? Dün üniversite öğrencileri harika bir etkinlik yaptılar. Hamdolsun çok kişi geldi. Yani birçok kardeş bereket aldı. Kadınlar yine aynı şekilde etkinlik yaptılar. Yine gördüm, çok kişi gelmişti. Çok değerli bir şey paylaştılar. Gençler önümüzdeki hafta yapacak. Salı günü kilise olarak yapacağız. Pazar günü kilise olarak yapacağız. Yüzlerce İncil belki hediye edildi ve edilecek. İnsanlara İsa'nın sevgisi, Tanrı'nın haberi duyurulacak. Ve baktığımızda bu işte gerçekten insanları teşvik etmemiz için bize bir teşviktir. Gelin insanları teşvik edelim. Gelin insanları Tanrı'ya yönlendirmeye teşvik edelim. Bakın, birçok insan bir arkadaşı tarafından davet edildiği için genellikle kilisenin bir parçası oluyor. O yüzden görevimiz var. Teşvik etmek, yönlendirmek. Üçüncüsü, değerlendirin. İsa'nın bize olan sevgisi nasıl ve bizim insanlara olan sevgimiz nasıl? Bunu değerlendirelim. O zaman gerçeği görürüz. O zaman kendimizi görürüz. Diğer insanları, kardeşlerimizi, hatta düşmanlarımızı sevmeye çalışıyor muyuz? Değerlendirelim bunu. O zaman sevgide gelişeceğiz. Dördüncüsü, son olarak dua edin bunun gelişmesi için. Baba, hizmetinin, görevinin tamamen sevgiyle ilgili olduğunun farkındayım diyelim. Bizi o kadar çok seviyorsun ki bize en değerli olanı, oğlun İsa Mesih'i verdin diyelim Tanrı'ya. Rab, bu hafta, bu dönem sevgi haftasıdır. Evet, ama aynı zamanda bencillik, açgözlülük ve umutsuzlukla da lekelenebilir. deyip ona sığınalım. Ve doğuşunun gerçek anlamını ve sevincini çalan her duygudan, her düşünceden bizi uzak tut diye dua edelim Rabbe. Ve bizlere birbirimizi sevmeyi öğret diyelim. Çünkü o öğretirse müthiş bir şekilde öğreteceğiz. Dietrich Bonhoeffer demiş ki, İsa bir insanı çağırdığında ona gelip ölmesini emreder. O yüzden kendimizi günah karşısında ölü, kutsal yazıların dediği gibi, sevgi karşısında diri sayalım. Çünkü kendimize ölmedikçe bunları yapmamız mümkün değil.